Günaydın değerli fotoğraf severler. Arayı biraz açmışız. Ama sonuçta yine Mirat'ın puslu fotoğraf atlasında ben Cenk, Mirat pek can hattıyla birliktesiniz. Bugün fotoğraf ve sosyal medya arasındaki ilişkinin nasıl bir durumda olduğunu, olumlu ya da olumsuz etkilerini şöyle bir genel anlamda gözden geçireceğiz. Hemen konuyu uzatmadan başlıyorum küçük bir girizgah yaparak mevzuya. Şimdi sosyal medyanın kullanımındaki artış ile fotoğrafın günümüzün en yaygın kullanılan medyumlarından biri haline geldiği gün gibi aşikar. Hani Walter Benjamin'in bir lafı vardı. Bilmem bilir misiniz ya da hatırlar mısınız? Geleceğin cahilleri okuma yazmayı bilmeyenler değil de fotoğraf çekmeyi beceremeyenler olacak minvalinden bir cümleydi bu ettiği kelam. Valla sanıyorum ki o gelecek gelmiş bile. Şöyle ki bunu bir rakam var dizini üzerinden daha somutlayalım. Bu meşhur Instagram'ımızın 2012 yılında el değiştirip astronomik bir fiyata Facebook'a geçtiği zaman zarfında 30 milyon münferit kullanıcı gözüküyor platformda. Daha sonra bunlar işte canlı yayın yapmak için kullanmaya başladığımız IGTV'di yanılmıyorsam ismi. O fonksiyonu, o özelliği tanıtmak için 20 Haziran 2018'de lansman yaparlarken bu münferit hesap sayısının 1 milyara eriştiğini söylemişlerdi. Özetle artık yetkin olduğu herkes tarafından kabul gören bir kişi ya da elinde doğru düzgün bir fotoğraf makinesi olan bir kimse falan olmanıza gerek yok efendim fotoğrafçı diye tanımlanmanız için. Hatta fotoğraf sanatçısı tırnak içinde. Dolayısıyla cebimizde her gün taşıdığımız fotoğraf makinesiyle mevcut teknik donanımında el verdiğinden sebep özellikle sosyal mecrada kullanılan ki dünyada üretilen fotoğrafların belki %85'i bu arada sosyal mecrada ya da genelleme yapacak olursak internet üzerinden kullanılıyor. Velhasılı kelam bizler de çok büyük görseller falan kullanmıyoruz internette. Hem çözünürlüğünün düşüklüğü söz konusu oluyor. Hız konusunda problemler yaşanmasın, sayfalar hızlı açılsın, seri olarak kullanılabilsinler diye. Hem de zaten ne bileyim 70'e 100 monitör olan her insan evine alıp da hani böyle bir monitörü koyup kullanamıyor herhalde diye düşünüyorum. Ancak filmlerde böyle işte bir uzay projesi kontrol odası, CIA ya da benzeri türden bir işte emniyet teşkilatının, istihbarat teşkilatının ofisinde havalı cıvalı işte ekranlar oluyor böyle büyük diye düşünüyor ve öngörüyorum. Neyse, netice itibariyle esasında bir başka örnekle her şeyi pekiştirmek ve yola devam etmek isterim. Bundan 7-8 sene önceki tahmin ediyorum o zaman ya Instagram bu kadar çok patlama yapmamıştı ya da bilinmiyordu. Yani 7-8 belki 9 yıl öncesinde Erik Kessels adında bir adam, bir sanatçı TPRM fotoğrafçılık adında bir yerleştirme yapmıştı. Belki bilirsiniz. Yani bilmeyenler de varsa ben şimdi bu kaydı paylaşırken bir şekilde bir hashtag, bir keyword de eklerim. Oradan ismi Erik Kessels ismini görür, bakarlar. Bence muazzam anlatıyor durumu. Burada adam dönemde çekilen, bir belirli dönemde çekilen fotoğraf sayısını ki bir gündü zannedersem fotoğraf tüketimini konu edinen bir iş üretmişti. Bu da tüketimi ben bizzat seçiyorum bu arada. Bu kelimeyi seçmemin amacı şu ki adam 24 saatlik bir zaman dilimi içinde Flickr, Facebook ve Google'da yüklenen 1 milyon fotoğraftan oluşan bir enstalasyon hazırlamıştı. Bu her gün internet kullanıcılarının karşılaştığı fotoğraf bombardımanını yansıtmak amacıyla üretilmiş bir işti. Ve ya o koca yığını görmeniz lazım. Yani bir internete girip araştırın. Ufak çaplı adamın ismini yazın. Zaten ortaya çıkacaktır. Yani ya kendi sayfası ya da bu işin fotoğrafları bayağı bir sansasyon yaratmıştı vakti zamanında. Ve asla unutmayın, Instagram o zaman bu patlamayı, bu çılgınca kullanılma oranlarını yakalamamıştı. Yani şimdiki rakamların kat be kat daha fazla olduğunu düşündüğünüzde ortaya çıkan bilançonun ne olduğunu sizler de çok kolaylıkla kavrayacaksınız. Geleceğim nokta şu. Ya bu iş artık çığırından çıktı. Tamamen bir çılgınlığa dönmüş durumda. Yani bir kere her şeyden önce amatör profesyonel çizgisi ortadan kalktı gibi bir şey. Kaliteli kalitesiz, iyi kötü ayrımı da söz konusu değil belki de. Hadi iyi niyetli olayım, bulanıklaştı diyeyim ama şu like meselesi, comment meselesi çok kolay manipüle edilebilir hale geldi. Ve insanlara bir, nasıl diyeyim yani, onu bir barem olarak görüyorlar. Önlerindeki gösterge sanki ne bileyim işte yani arabanın konsolundaki sürat göstergesi gibi. Şimdi bir aracın eğer kadranında 200 yazarken diğerinde 450 yazıyorsa hangi araba daha hızlıdır diye sormaya gerek yok. 450 yazandır mantığındaki düz bir tüme varımla insanlar o like'lara bakıp onların nasıl manipüle edildiğini de bilmeyerek bilmiyorum like farm kavramını biliyor musunuz? Bayağı Çin'de ve Hindistan'da insanlar bayağı profesyonelce iş yapıyorlar. Belirli ödemeler yaparak sizler like satın alıyorsunuz, beğeni satın alıyorsunuz, yorum satın alıyorsunuz, kullanıcı takipçi satın alıyorsunuz falan. Yani dolayısıyla bu çok kolay manipüle edilebilir ve iyinin, kötünün, kalitenin, kalitesizin ne olduğunu insanların sadece bu bahsettiğimiz beğeni, takipçi sayısı ve yorumlarla algılayıp kabul ettikleri bu ortamda iş hakikaten çok tuhaf bir hal aldı. Şimdi fotoğraf bir kere bunun ötesinde tarihinde hiç olmadığı hızda arttığından, düşünsenize fotoğrafı normalde karşınıza alır, bakma mesafesine geçer, ideal mesafeden bakarak dört bir yanını süzerek içinde ne vardır ne yoktur diyerekten bir zaman harcayarak, bir dikkat göstererek baktığınız bir şeyken artık böyle ekranda parmağınızı değdirerek ekrana sürekli aşağı doğru indirdiğiniz bir ekranda sizin için özel gelen, algıda seçicilik sebebiyle sizi cezbeden bir şey olduğunu ancak durup birkaç saniye bakıp geçiyorsunuz. Zaten o bakma refleksi bile fotoğrafa olan saygının, fotoğrafa olan ilginin gitgide azalmakta olduğunu zaten açıkça ortaya koyuyor. Kaldı ki toplumdaki yapıyı, davranışı yöneten algı mühendisleri de zaten bizlerin çok uzun süre ekran başında, metinler başında durmamızı hakikaten kısıtlayan belirli bir takım stratejilerle de geldikleri için zaten bizim fotoğraflara yahut da işte metinlere ayırdığımız vakit, zaman ve tolerans da azaldığı için bu Instagram'ın özellikle yukarıdan aşağı haldır haldır indire indire ilerleme meselesi beni her zaman için çok düşündürmüştü bir fotoğrafçı olarak. Yani bu bahsettiğim hız ve tolerans olayı ile ilgili problemlerden sebep zaten fotoğrafın geçerli mesaj verme etkisi de giderek azaldı, azalmaya da devam ediyor. Ve internet ve yeni üretim araçlarının kolaylıkla erişilebilir olmasıyla da tüketici kendini üreticiymiş gibi hissetmeye de başladı. Yani fotoğrafa bakan seyirci olması gereken bir kitle mesela düşünün. Bu kitle olmaktan çıkaraktan zaten fotoğrafçının kendi oldu. Ben bir noktadan sonra zaten şunu yatsıyorum. Yani bu fotoğraflara kimler bakıyor? Tabii ben bu kavramı yani sosyal mecra dediğimiz ortamı, kavramı tamamıyla fotoğrafçıların ürettiği fotoğraf ve medya, bu sosyal medya ile olan ilişkisi üzerinden okuyorum. Onu da şu anda belirteyim. Yanlış anlaşılmalara gebe olmasın. Yoksa anılarını paylaşmak ya da işte ürettiği bir ürünü vesaireyi işte pazarlamak için reklam maksadıyla açılan hesaplarda kullanmakla ilgili duruma bir şey diyemem. Yani işte çok uygun fiyata ve işte çok da işte küçük sermayeyle kurduğu işinde ürettiklerini satmak için bir hesap açmış insanın kendi halinde el yapımı atıyorum hırkasını, kazağını, kaşkolunu satmak için kullanacağı fotoğrafların harikulade olmasını ben beklemiyorum. Yani zaten işi ruhu amatörlükten, işin ruhu böyle haçlık çıkarma tadında sanayi tipi üretim değil de ev tipi küçük böyle hobiist işte üretim olmasından dolayı onlara bir diyecek lafım yok zaten. Şimdi netice itibariyle bu fotoğrafçılar için söz konusu olan fotoğrafın sosyal mecradaki kullanım döngüsünün ve refleksinin böyle olmasından sebep açıkçası fetret dönemine girmemize sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Ve koca bir kaos oluştu. Tabii ki tüm bu çıkarımlara rağmen burada özellikle Instagram'ı ben majör sosyal mecra olarak değerlendiriyorum. Fotoğrafın öncül, yani altına belki bir iki satır yazı yazıyorsunuz ama oradaki en önemli etken fotoğraf. O yüzden Instagram'ı seçtiğimi belirtiyorum. Benzerlerini de biliyoruz zaten. Dolayısıyla bu Instagram'ı da şu anda bu çıkarımları yapmak için ortaya bir günah keçisi gibi koymama rağmen burada kalkıp da yanlıştır, hataldır bu platform diye ilan etmek açıkçası yanlış olacaktır. Ama her mecra gibi bu mecrayı da tabii bilinçli kullanmamız gerekiyor. Yani keşfetmek ve keşfedilmek için inanılmaz bir ortam. Kaldı ki ben son yıllarda bunu özellikle araştırıyorum. Çünkü ben 2016 yılının yaz ayları falan gibiydi herhalde Instagram'la ilgilenmeye başladım. Çoğu insandan daha çok geç kalmışsın ifadesini de sıklıkla bu yüzden duymuşumdur. Arayı kapatmak için zaten hani sıklıkla araştırmalar yapıp okumalar yaptım. Ve şunu gördüm ki şu anda dünyaca ünlü bir takım yayın kuruluşlarının editörleri, fotoğraf editörleri Instagram'ı yavaş yavaş artık yeni fotoğrafçılar keşfetmek, onlara iş vermek, görevlendirmek için kullanır hale geldiler. O yüzden orada bir monitör edilme, izlenme durumu var. Hani futbolda ya da sporun çeşitli dallarında işte scouting dediğimiz bir tabir vardır. İşte insanlar izleme yapıp gelecek vadeden oyuncuyu işte takıma kazandırmak amacıyla bir takım işte ekipler kurulur. Dünyanın parası harcanır o ekiplerin finansmanı için ama onların yakaladığı bir iki tane önemli oyuncu birdenbire takımınızın çevresini değiştirebilir ya. İşte teşbihatı olmazsa bu benzeri bir refleksle fotoğraf editörleri de artık Instagram'da bir takım taramalar yaparak fotoğrafçılar keşfediyorlar. Buna daha sonra biraz daha geleceğim incik cincik kısmına. Şimdi aslında bakarsanız bu durumu böyle genel genel değerlendirirken geldiğimiz şu noktada az biraz geriye dönüş yapmakta fayda var. Şimdi 1830'larda diyorum. Yani 1839 bu fotoğrafın ticari olarak işte tescillenmesi Fransız Bilimler Akademisi tarafından satın alınıp işte Daguerre'den ve artık işte bu insanla hediyemizdir bizim diyerekten hediye edildiği ana gelinmesi noktasıdır. Ama 1830'larda özellikle bu çok hızlı bir gelişim sürecini işte birebir teknik ortaya koyarken öbürünün bir tanesini ikinci günün ardından patlattı. Öbürünün bir ertesi günü başka bir tekniğin daha etkili olduğu sonuçlarını söyleyerek ortaya çıktığı bir dönemdir, bir yarış dönemidir. Çünkü yavaş yavaş artık bunun ticari başarısının, tescillenmesinin hani vakti geldiğini hissediyor demek ki bu anlamda araştırmalar yapan insanlar. Netice itibariyle fotoğraf ortaya çıktığında bu bir devrimdi. Yani düşünün ki portre fotoğrafçıları, portre ressamları var, düzeltiyorum o zaman. Ve yani hakikaten çok kalbur üstü bir aile, zengin bir aile olmadığınız takdirde kişisel olarak kendinizin ya da ailenizin portresini çizdirmeniz mümkün olmadığı gibi bir de böyle birazcık da böyle burunlar havalarda bu ressamlarda. Hani çok yeteneklileri sizi sıraya sokuyorlar. Belki aylarca bekliyorsunuz. Ondan sonra bir de poz vermek için günlerce saatler boyunca adamın karşısında bekliyorsunuz halindeyken. Şak diye fotoğraf devreye girerek her ne kadar o zaman için çok yavaş olsa da her ne kadar o zaman için yine de çok korkunç bir miktarda pahalı da olsa da yani böyle altın frank, 20 altın frank, 10 altın frank gibi bir daguerreotipin ilk başlarda böyle fiyatı ve hani o kadar hususi ve kıymetli ki bu görselinizi size bir böyle mücevherat kutusunu andıran kadife kaplı işte el işçiliğiyle hazırlanmış böyle bir takım muhafazaların içerisine falan vermelerine rağmen, o kadar pahalı olmasına rağmen yine de portre ressamlarının resimlerini çizdiren insanlardan daha çok sayıda insan mail ederek gücü yeterek bu fotoğrafları çektirmiş. Bu devrim bu anlamda arz talep ilişkisi üzerinden bakıldığında çok faydalı gelmiş birilerine. Hoş. Ressamların bir kısmı küserek, kaybettiğini düşünerek bu mücadeleymiş gibi algılayaraktan kenara çekilirken ya da işte arz talep ilişkilerin içerisinde çok az 40 yılın başında bir resim yapıp başka türlü işler yaparak işte nafakasını çıkarmak zorunda kalsa da burasına dikkat. Ancak ve ancak değişime ve gelişime açık olan bir takım insanlar bu teknolojinin getirdiği nimetleri kendilerine ve onlardan çözüm üretmelerini talep eden müşterilerine faydalı şekilde kullanmışlar. Bunların başında zaten Daguerre'dir. Daguerre esasında bir ressamdır. Aynı zamanda işte araştırmacı, inventor, işte mucit ve işte efendim iş adamıdır falan filan. Yani uyanıktır, çakaldır diyelim. Gibi bir takım durumlar söz konusu olmuş. Yani insanlar bundan sonra ne gelir diye düşünürlerken birdenbire 35 milimetre müthiş bir devrim yaratmış peşi sıra. Ve böylelikle fotoğraf ya da fotoğrafçılık bambaşka mecralara girebilir hale gelmiş. Çünkü artık herkesin kullanabileceği büyüklüğe erişmiş. Fotoğraf makinesi bu filmin bu kadar küçülmesi halinde. Ve böylelikle dünyanın dört bir yanını keşfetmemiz için çok hızlı bir geri dönüş süreci başlamış. Çünkü kaşifler ya da işte macera perestler, fotoğrafçılar almışlar cihazları yanlarına. Dünyanın dört bir yanına saçılmışlar. O zamana kadar illüstrasyon ve resimlerle anlatılan canlıları sanki şimdi karşı karşıyaymışız gibi görmeye başladığımız bir döneme şahit olmuşuz. Foto muhabirlik bir patlama yapmış. Yani vakti zamanında teşbih daha ta olmasın ama işte falanca yerdeki filanca olayı bize işte birisinin işte gözlem gücüne, tarafsızlığına inanarak işte resmedilmiş illüstrasyonlarla verirken bize o haberi gazeteler ya da işte çeşitli yayınlar kullanırken artık fotoğrafın ta kendisiyle ortaya çıkıldığını da hatırlatacağım. Ve şunu da belirteceğim, yani o zaman Photoshop'muş, kılmış, tüymüş, bok mu foto işte montajmış gibi tekniklere daha insanoğlu hani erişmiş değil. Oralara girip oraları da bu şekilde manipüle edip bozmamış. Bundan sebeple de pür, yani orada gözüme inanamıyorum diyormuş insanlar hala. Şimdi biz Photoshop'tur bu diyoruz mesela. O dönemlerde de foto muhabirliğe bu manada belge anlamında çok müthiş bir enerji kattığı aşikar. Şimdi sonra 1900'lere girmişiz. 1900'lü yıllar boyunca da artık yani bu fotoğraf makinesi öyle bir hale getirilmiş ki hani fiyatıyla, pratikliğiyle böylelikle her aile bir tane anılarına hani şahitlik ederken fotoğraflar üreterek bunları sonsuza taşıyabilmek, tırnak içinde tabii ki sonsuza metaforik olarak söylüyorum, bir imkan doğmuş. Tabii fotoğrafçılar o zaman yine mırın kırın etmişler. Ya kardeşim, bu adamlar bizim işte stüdyomuza geliyordu ya da bizi kiralıyorlardı, biz yapıyorduk bu işleri. Şimdi her ailenin evinde bir tane fotoğraf makinesi var. Nedir bu, meslekten mi olacağız? Bu örnekleri verirken esas da şunu söylemeye çalışıyorum. Bu noktaya geldiğimde hemen bir cümleyi de belirteyim. Yani biz fotoğrafçılar her zaman çıkan bir takım koşullar ve durumlarda karşımıza bizi birazcık zorla hep mırın kırın edip durmuşuz yani. Ay işte ben mamutumu koyuyordum ofisime, geliyordu adam stüdyoma. İşte fotoğrafını çekiyordum, dünyanın parasını alıyordum, haşırdıngen cavs yolluyordum adamı, ne güzel mis gibiydi. Şimdi işte adam kendi fotoğraf makinesi var elinde, her türlü şeyi çekiyor, birbirlerinin fotoğraflarını çekiyorlar, artık işte selfie'ler var, herkes kendini bile çekiyor yani. Self servis, çok hızlandı her şey, neyse gibi bir takım durumlar olmuş. Dolayısıyla 2000'lere geldiğimizde dijital teknolojinin de iyiden iyiye tüketici tarafından kullanılabilecek fiyatlara inmesiyle birlikte bambaşka bir devrim söz konusu olmuş. Şimdi düşünsenize, o zamana kadar o ya da bu şekilde falanca boyutta filanca boyutta bir film kullanarak fotoğraf çekerken birdenbire gidiyorsunuz bir tane mağazaya, selamünaleyküm, aleykümselam, ya ben bir tane fotoğraf makinesi istiyorum diyorsunuz. Adam size işte zirilyon piksellik veriyor bir tane gövde. Yanına da bir tane, abicim bunun hızı şahanedir, aktarım hızı da şahane. Al bunu işte şu kadar da kocaman depolama alanı var diyerekten size bir hafıza kartı veriyor. Takıyorsunuz makinenize. Özel bir teknolojik sorun olmadıktan sonra ya da fiziksel olarak bir zarar vermedikten sonra cihaza siz bir daha o mağazaya siz belki model yenilemeye ya da fetişist duygular sebebiyle bambaşka modeller almak için gidiyorsunuz. Onun haricinde zaten fotoğrafınızı çektikten sonra bilgisayar aracılığıyla aktarım yaparak mı aletinizdeki işte görsellerinizi oradan ekrandan izleyip dilerseniz bunun basılmasını da sağlayabilecek hale geldiniz. Bakın bu da çok önemli bir devrimdi. Bu da görme biçimlerinde inanılmaz bir biçimde farklılıklar yarattı. Yani bunu müspet olarak da menfi olarak da algılamak mümkün. Çünkü dünyaya sarf malzemesi olarak çok maliyetli olduğundan dolayı bakarken o 36 tane, burada ben 35 mm film kullanıcılarını örnek alarak söylüyorum, 36 tane kareyi aman efendim doğru düzgün bir şey çekelim diyerekten sakin ve dikkatli bir şekilde kullanmaya çalışırken biz birdenbire dijital teknolojiyle baktık ki bizim elimizde bolca sayıda kaydetme imkanı var. O yüzden hiç görmeye yeltenmediğimiz açılardan da dünyaya baktık. Nesneleri ele aldık. Ama bunun ötesinde tabii ki yani şu bir gerçekti. Yani filmin o an için 2000'li yılların başı dedim. O an için ulaşmış olduğu kalitesi dijitalin filmle kıyas kabil değildi. Ama yine de biz işte o pratikliğine tav olduğumuzdan dolayı bunu çok büyük bir mesele etmeyerekten kullandık. Menfaatlendik yani bize getirdiği artılardan takılmadık. Ya abi işte 35 mm filmle bile bir fotoğraf basıyorsun. Bas 30-40 koy bakayım yanına işte o zaman için sallıyorum. 5 milyon pikselli falanca firmanın filanca modelinden çıkma data ile oluşturulmuş fotoğrafı gör bakalım kalitesini filan diyebiliyorduk o zaman. Ama tabii yıllar geçti ve netice itibariyle bundaki kalite de oldukça yükseldi. Şimdi yani 100 bin, 100 bin diyorum, 100 milyon piksellerden falan bahsediyoruz ki yani inanın o fotoğraf makinesiyle çekilen görüntüyü işte billboard'a asmıyorsanız, işte evinizin koca salonunu süsleyecek büyük bir baskı yaptırıp asmıyorsanız ya da benzeri türdeki sebeplerden kullanılmıyorsa o optimum seviyelerdeki özellikleri kullanacağınız bir mecranız daha yok. Yani beklentilerimizin üzerine çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Duracak gibi değil. Şimdi genelim özetlediğim sürecin sosyal medyaya nasıl etkilediğine. Değil mi? Şimdi günümüzde çekilen fotoğrafların büyük bir çoğunluğunun zaten genelde işte sosyal mecra için üretildiğini, hızlı bir şekilde paylaşıldığını söylemiştim. Ve bu çekilen fotoğrafların birçoğunda kaderi yazgısı zaten daha çekilmeden belli. Nasıl belli? Bu fotoğraf ya bir kediye, köpeğe, selfie'ye, yemeğe ya da seyahat fotoğrafına dönüşecek. Biliyorsunuz genel olarak sosyal mecrada paylaşılan fotoğrafların ortalama tüketicinin paylaştığı fotoğrafların paylaşım niteliği bu. Şimdi tabii ne oluyor? Bakıyorsunuz aslında bu fotoğrafların mühim bir kısmı, çok mühim bir kısmı o kadar kötü ki yani bilmem bilir misiniz bir tane kedi Cooper vardır. Bu kedi Cooper'ın boynunda böyle bir tane makine var. 2 dakikada bir fotoğraf çekiyor. Ve yani interneti kurcalarsanız biraz Kedi Cooper diye bulursunuz da. Yani popülerdir kendisi. Yani şu anda mataralardan işte maglara kadar, tişörtlere kadar merchandising'i de yapılmış durumda. Yani Cooper'ın o kadar fenomene dönüşmüş bir kedimiz var. Ve onun çektiği fotoğrafların niteliklerinin hakikaten internette paylaşılan milyonlarca fotoğrafın ekseriyesinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ha, ne var ki? Azımsanmayacak kadar da çok nitelikli işi olan fotoğrafçının paylaştığı fotoğraflar da oluyor. Yani bu geneli kötü diyerekten bu yepyeni fotoğrafçıların keşfedilmesiyle ilgili bu imkanı tanıyan sosyal mecra platformunda ya da platformlarında ben şu anda Instagram'ı daha efektif olarak gördüğüm için bu medya çerçevesinde bakıldığında sosyal medya çerçevesi içerisinde bakıldığında seçeneklere o yüzden hususiyetle onun üzerinde durduğumun altını zaten daha önce de çizdim. Şimdi sonuç olarak bu noktada enseyi karartmanın ve hani Nuh Nebi'den kalma sosyal mecra fotoğrafı öldürüyor birader demenin tıpkı fotoğraf makinesi ilk çıktığında portre resmi öldü ya da 35 milimetre çıktığında vallahi bizlerin artık stüdyoyu kapatması lazım. Baksana işte küçücük makine yapmışlar. Adam gelir mi kardeşim stüdyomda fotoğraf çektirmeye artık? Ya da kiralar mı beni düğününü çekeyim diyerekten. Konuşmaya başladığı gibi konuşmayalım. Biraz gelecekten umutla bahsedelim ve bu mecraları doğru şekilde kullanalım istiyorum. Benim fikrim bu açıkçası. Şimdi bu teknolojinin bir teknolojik tabii ki imkan, platform oluyor sosyal mecra genel anlamda bakıldığında. Doğru düzgün kullanılması için neler yapmalıyız diye şöyle bir düşündüğümüzde benim nereye varmaya çalıştığımda size şöyle somutlamak istiyorum son olarak. Şimdi bir kere bu sosyal mecranın etkin olmaya başladığı ve süre geldiği daha da yolunun açık olduğu gibi görülen bu dönemde bu değişimlere ayak uydurmayan, uyduramayan kimselerin patates olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden değişime lütfen direnmeyin. Yani tamam, kabul ediyorum, fotoğrafçılık değişiyor, bir kabuk değiştiriyor ama bu değişim ancak buna adapte olmak konusunda direnenler için sıkıntı yaratabilir. Onun haricinde faydalı olacağı birçok nokta olduğu aşikar. Peki sosyal mecrayı o zaman nasıl kullanalım? İşte var, şu var, bilmem ne falan filan diyorsun. Peki şöyle özetleyeyim onu da hemen. Şimdi iyi bir fotoğrafçının muhakkak ve muhakkak görülmeye ihtiyacı var. Yani ne kadar çok insana ulaşabileceğimiz bir durum söz konusu, o kadar çok bizim keşfedilebilme fırsatımızın olması söz konusu doğru orantıda. Yani şimdi düşünsenize, gigabaytlarca, terabaytlarca sahip olduğunuz hard diskinizde belki onlarca, yüzlerce muazzam fotoğraf var. Ama biz bunları deli kızın bohçası gibi orada saklıyoruz. Ya da en fazla eşimize, dostumuza gösterebiliyoruz. Çok nadiren tabii ki Orhan Pamuk gibi kıymetli memleketimin fotoğrafçıları, dünyanın en önemli yayın fotoğraf albüm basan işte Steel isimli yayın evinin işte editörüne kurduğu tuzakla belki gösterebiliyor ama eşimize, dostumuza gösteriyoruz. Çünkü herkes her önüne gelen işte bir fotoğraf sergisi açmak, yapmak şansına erişemiyor. Maliyet açısından ortam bulamadığı için vesaire vesaire. O yüzden görüldüğü üzere bu tür mecralar bizim bir kere görülebilmemiz için çok güzel fırsatlar bize sunuyorlar. Ve bu fırsatlardan faydalanmak için bizlerin de yapması gereken şeyler aslında açıkçası çok basit. Nedir? Efendim, Instagram'ı açarsınız, bir tane hesap oluşturursunuz. En iyi olduğuna inandığınız fotoğraflarınızı buraya koyarsınız. Altına çok kafa ütülemeyecek, insanların sabır sınırlarını zorlamayacak şekilde caption dediğimiz, işte neyse, altyazı dediğimiz bir takım bilgileri girersiniz. Netice itibariyle insanlar da gelirler buraya, bakarlar, beğenen beğenir. Ha öyle like farmlara gidip de abi işte ben şu kadar like satın alayım, bu kadar takipçi satın alayım falan gibi hikayelere de girmezsiniz. Ha o eski günler geçti gitti, geride kaldı. Vakti zamanında bu numaraları yutuyordu Instagram ama şimdi yapay zekanın alttan alta çalışıyor olması ve çok ciddi şekilde gelişmiş olmasından dolayı her türlü davranışımızı okuyup normların dışına çıkanları bir süre monitör ettikten sonra sonsuza kadar dahi benleyebiliyor hesaplarınızı. O yüzden hiçbir şekilde bunu ben size önermiyorum. Bu sabır gösterdiğinizde, yeterli düzeyde kalitesi iyi olan fotoğraflar çektiğinizde, zaman içerisinde sizleri takip eden düzgün nitelikteki takipçilerle hesabınızı belirli insanların ilgi alanına soktuğunuzda bir kere rüştünüzü ispat edip çok daha geniş kitlelere, dünyaya açılabilmeye varıncaya kadar ulaşacağınıza ben kalıbımı basıyorum. Diğer taraftan bir takım ticari ilişkiler içinde bir fırsat doğurabileceğini de çok iyi biliyorum. Çünkü kendi tecrübem var. Selfmade adında Amerika Birleşik Devletleri'nde var olan bir işte nasıl diyeyim size, sosyal mecra hesaplarının görüntülerini yönetmeye yönelik kurulmuş bir firma benimle Instagram üzerinden bağlantı kurdu ve kendileriyle çalışmaya başladım vesaire gibi canlı bir örnek de verebilirim. Umut dağıtmak değil, doğru şekilde kullanıldığında mecranın neler sağlayacağını size özetlemek adına bunları söylüyorum. Dolayısıyla efendim, ateş nasıl doğru düzgün kullandığımızda bizi besleyecek olan yiyeceğimizi yapmamız için bizim en önemli araçlarımızdan biri haline geliyor saçtığı ısı sayesinde. Ama diğer taraftan kontrolümüzden çıktığında ağzımdan yer alsın ama son günlerde sıklıkla çeşitli illerimizde, ilçelerimizde yaşadığımız yangınlara dönüşebiliyor. Biliyoruz. Dolayısıyla bizim karşılaşacağımız her türlü yeniliğin, her türlü gelişimin nasıl kullanıldığı tıpkı bu örnekte olduğu gibi çok önemli. Biz bunu doğru kullanırsak sonuçları olumlu olacağı gibi yanlış kullandığımızda tabii ki bizler için büyük zararlar olacağı aşikar. O yüzden sosyal mecrayı, Instagram haricindeki diğer bütün platformları sosyal mecralar adına, medya adına ifade edebileceğimiz kullanırken şöyle genel anlamda kişilerin ne dediğini, eşten dosttan ne duyduğunuza kulak asmayıp bir geri çekilip şöyle nedir bu ne değildir belki birazcık işte internette gezip haklarında bir takım kısa ya da uzun makaleler okuyarak izlenimler edinip bunların hangisinin size daha uygun olduğunu keşfedip daha sonrasında da gerekli olan şeyleri yaparak yani hesap açmak, fotoğraf yüklemek vesaire gibi bu süreçleri tamamlayaraktan sabırlı olun ve üretin. Tavsiyem budur. Yani sosyal medya fotoğrafçılığı öldürüyor mu sorusunun cevabı kesinlikle mutlaki değildir. Bu sizin bunu, bu kavramı nasıl ele aldığınız ve kullandığınızla ilgilidir diyerekten son cümlemi de bağlıyorum efendim. Hepinize saygılar ve sevgiler diyorum. Bundan sonraki bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.